Antik çağdan küreselleşmeye. Yönetim gelenekleri ve Türkler. 1. cilt. Metin Aydoğan. Umay Yayınları. 1. basım. Haziran 2004. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Eylül 2004. Okuyan Bahar Özdemir. Toplumsal evrimi oluşturan olaylar, öncekiler tarafından belirlenen, sonrakileri belirleyen süreçler halinde zamana ve koşullara bağlı olarak ortaya çıkar, gelişir ve gelişimini tamamlayarak bir başka döneme geçer. Geçmişte sonuç olan, yeni dönemde neden haline gelir ve bir başka yeni dönemin hazırlayıcısı olur. Sürekli değişimi içeren bu sonsuz süreç, tarihtir. Bu nedenle tarih, olayların yalnızca yer ve zaman gösterilerek yazılması değil, bütünlüğü olan ve uzun dönemlere yayılan gelişmelerin birbiriyle ilişkilendirilerek yorumlanmasıdır. Önemli olan, eskide kalan olayları yalnızca öğrenmek değil, olaylardan bugüne yönelik yararlanılabilir sonuç çıkarmaktır. Unutulmamalıdır ki, geçmişi unutanlar onu yinelemeye mahkumdur. Bu anlamda tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da geçmişten kurtulmak değil, bugünü kavramanın anahtarı olarak onu öğrenip geleceğe aktarmaktır. Önsöz. Aldığım iletilerde, söyleşi için gittiğim yerlerde, değişik toplantılarda ve beni görmeye gelen okurlarımla yaptığım görüşmelerde hep aynı soruyla karşılaşıyorum. Ülke sorunlarına duyarlı insanlarımız kaygı ve üzüntü içinde hep aynı soruyu soruyorlar. Ülke tehlikede, ne yapmalıyız? Her yerde aynı yanıtı veriyorum ve herkese düşünsel ya da inançsal ayrılıklarınızı, kırgınlık ve kızgınlıklarınızı bir kenara bırakın. Siyasi ayrım gözetmeden ulusal birlik anlayışıyla bir araya gelin, örgütlenin diyorum. Önerim, yurtseverlikleri açık olan soru sahiplerine çoğu kez yanıtı tam olarak alınamayan soyut bir görüş gibi geliyordu. Benden daha elle tutulur bir yanıt bekliyor, önerimin anlam ve önemini kavrayamıyorlardı. Ülkenin geleceği için kaygı duyuyorlar ama ne yapılması gerektiğini bilmiyorlardı. Belli etmemeye çalışsalar da bunu açıkça görüyor ve üzülüyordum. Ulusal bilinç toplumun hemen her kesiminde yükseliyordu. Ancak ülke gerçekten tehlikede olmasına karşın bu yükselme bir türlü örgütlenmeye yönelemiyordu. Aydınların temel görevi halkı örgütleyip olumsuz gidişe karşı çıkmaktı ama ülkenin duyarlı genç aydınları örgüt sorununun önemini göremiyor, görse de neyi nasıl yapacağını bilmiyordu. Halkın ve ülkenin haklarını savunmak için koşullar ve insanlar hazırdı ancak bu büyük güç bir türlü harekete geçirilemiyordu. Üzülmemin nedeni buydu. Türk aydını Atatürk'ün ölümünden beri 65 yıl boyunca baskı altında yaşamıştır. Bu gerçek göz önüne getirildiğinde sonucu belki de olağan karşılamak gerekiyordu. Ulusal bağımsızlığı amaç edinerek örgütlenmeye çalışan ulusçu aydınlar bu ülkede şiddetin hemen her türüyle karşılaşmış ve çok acılar çekmişti. Halkın örgütlenmesi Türkiye'de adeta cezalandırılması gereken bir eylem haline gelmişti. Örgüt sözcüğü kamuoyunda yıllar boyu öyle işlenmişti ki örgüt ve örgütlenmekten söz etmek neredeyse devlet karşıtlığının, yasa tanımazlığın ya da gizli işlerin göstergesi haline gelmişti. Halka açık ya da dolaylı söylenen şuydu: bu işlere karışma, büyüklerimiz gereğini yapar, bunlarla uğraşırsan başın derde girer. Oysa Türk insanının hem en yetenekli olduğu hem de bugün en çok gereksinim duyduğu şey örgütlenmekti. Sanki gizli bir el birlikte davranmayı önlemeye çalışmış, bunu büyük bir beceriyle başararak Türkiye'yi aydınsız ve örgütsüz bir ülke haline getirmişti. Yaşanmakta olan tehlikeli durum bu olumsuz sürecin doğal sonucuydu. Ülke geçmişte ezilip susturulan aydınlarına muhtaç hale gelmişti ancak bu kez ortada aydın kalmamıştı. Türkiye Atatürk'ün en tehlikeli sonuç olarak gördüğü duruma düşmüş ve iç cepheden çökertilmişti. Aydın denilen geniş bir kesim ulusal çıkarların değil çok farklı şeylerin peşindeydi. Geçmişteki baskıyı bilen bir başka kesim ürkek ve çekingendi. Konuya duyarlı genç kuşak ise örgütsel deneyime ve yeterli bilgiye sahip değildi. Ne yapması gerektiğine karar veremiyordu. Oysa halkın zaman yitirmeden örgütlenmesi ve gelecekte kaçınılmaz gibi görünen ulusal savunmaya hazırlanması gerekiyordu. Bu ise başarılması zor bir işti. Hem inanç ve bilinç hem de maddi güç gerektiriyordu. Halkın bir araya gelme girişkenliği köreltilmiş, örgütlü davranmak neredeyse unutulmuştu. İnsana acı veren bir başka gerçek, Kurtuluş Savaşı'nın ve dayandığı müdafaa-i hukuk örgütlenmesinin bilinmeyen bir konu haline gelmiş olmasıydı. Örgütlenmenin okulu yoktu ya da bu işin okulu yaşamın kendisiydi. Tarihsel gerçekler unutulduğu için her şey yaşanarak yeniden öğrenilecek ve işe sıfırdan başlanacaktı. Türkiye'de yeni bir ulusal uyanış başlamıştı ve bu uyanış kaçınılmaz olarak kendi örgütünü yaratacaktı. Bu koşullarda yapmam gereken bir şeylerin olduğunu düşündüm. Öğrenciliğimden beri örgütlü çalışma içindeydim. Mesleki ve demokratik örgütlere üye olmuş, yöneticilik yapmıştım. Örgütlü olmanın toplum için önemini kuramsal araştırmalarla birlikte yaşayarak öğrenmiştim. Bildiklerimi derleyip toplayıp bir kitap halinde okurlarımın incelemesine sunmaya karar verdim. Bu girişimle örgütlenme konusunu hem tartışmaya açacak hem de bana yöneltilen ne yapmalıyız sorusuna her zaman başvurulacak bir kitapla yanıt vermiş olacaktım. Konuyla ilgilenenler yazdıklarımı inceleyecek, sorgulayacak ve ne yapması gerektiğine kendileri karar verecekti. En doğru tutum bence buydu. Elinizdeki kitap bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktı. Başlangıçta yayımlanmış ilk kitabım olan Nasıl Bir Parti, Nasıl Bir Mücadele'yi temel alıp konuyu onun üzerinden genişletmeyi düşünmüştüm. Çalışmanın uzun sürmeyeceğini, kısa sürede sonuçlanacağını sanıyordum ama hiç de öyle olmadı. Konuya girdikçe bu işin toplum bilim, sosyoloji, tarih ve siyaset bilimine dek yayılan ve nitelikli bilgi gerektiren çok zor bir iş olduğunu gördüm. Böyle olduğunu başlangıçta bilseydim işe belki de hiç girişmezdim. Ancak başladığı işi yarım bırakmayı sevmeyen huyum ya da inatçılığım nedeniyle pes etmedim, çalışmalarımı sürdürdüm. Kitap için verdiğim emeğin yoğunluğu beni çok zorladı. Örgütlenme konusunda yararlanılabilir sonuçlar çıkarmak için yalnızca bugünü değil, yakın geçmişi ve bu geçmiş içindeki siyasi gelişmeleri incelemenin gerekli olduğunu düşündüm. Üstelik bu inceleme hem Türkiye'yi hem de dünyayı kapsamalı, iç ve dış gelişmeler birlikte irdelenmeliydi. Ancak yakın geçmişi ele alırken uzak geçmişin de incelenmesi gerektiği ortaya çıktı. Çünkü bugün nasıl yakın geçmişin sonucuysa, yakın geçmiş de uzak geçmişin sonucuydu. Modern tarih ve toplum bilimin kabul ettiği bu gerçeği çalışmalarım içinde yakından gördüm. Kitabı okuduğunuzda siz de göreceksiniz. İşin içine tarih ve toplum biliminin girmesi, yukarıda sızlanmama neden olan zorluğun ana nedeniydi. Ben tarihçi ya da toplum bilimci değildim. Tarih muazzam boyutuyla bugün bile çözülemeyen bilinmezliklerle yüklü tam bir dipsiz kuyuydu. Uzmanlığım olmamasına karşın bu kuyuya inecek ve karanlıklar içinden kendimi ve okuyucumu yanıltmayacak bilgiler bulacaktım. Bu bilgileri yorumlayacak, bugüne yönelik sonuçlar çıkaracak ve önermelerde bulunacaktım. Bu işin zorluğunu ve yanlış yapma olasılığının verdiği korkuyu bilime saygısı olanlar, özellikle bilimsel araştırma yapanlar herhalde iyi bilirler. Bilime ve gerçeklere bağlı kalmak ve öznel yargılarla okuyucuyu yanıltmamak için çok dikkatli davrandım. Bunun için ek çaba harcadım. 3,5 yıl boyunca günde ortalama 12 saat çalıştım. Çok sayıda kitap okudum, 9000 kaynağa ulaştım. Bunlardan 2000'e yakınını dipnot olarak kitaba aldım. Verdiğim emeği, çektiğim ve yakın çevreme çektirdiğim sıkıntıyı burada dile getirdiğim için beni hoş görünüz. Ön sözler sonuçta yazarın okurla dertleşmesi değil midir? Başarılı olup olmadığımı bilmiyorum. Buna siz karar vereceksiniz. Başarının temel koşulu yoğun emektir. Ama her yoğun emek başarılı olacak diye bir kural da yoktur. Başarının göstergesi yalnızca verilen emek değil, elde edilen sonucun niteliğidir. Araştırmalar sürecinde beni kimi zaman şaşırtan ancak çoğu kez öfke içine sokan gerçeklerle karşılaştım. Türk tarihine ve Türklere yapılan haksızlıkları, sistemleştirilen düşmanlığı açık biçimde gördüm. Bunu yapanlar olduğu kadar çok kapsamlı ve derinliğe sahip bu tarihi bize öğretmeyenlere de tepki duydum. Oysa bu konuda başarılı çalışmalar yapılmış, değerli yapıtlar üretilmişti. Atatürk sağlığının bozukluğuna ve onca işine karşın yaptığı ve yaptırdığı çalışmalarla Türk tarihini genel hatlarıyla ortaya çıkartmış ve bunları ders kitapları haline bile getirtmişti. Ölümünden bir yıl sonra bu kitapların eğitimden kaldırılmasına ve bunu yapanlara öfke duymamak nasıl mümkün olabilir? Değişik kaynaklardan bulup çıkararak kitaba aldığım belge ve bilgileri özellikle gençler okumalı, nasıl bir ulusun çocukları olduklarını öğrenmelidir. Bunu yaptıklarında bugün ülke yönetme safındaki politikacıların Türk yönetim geleneklerinden ne denli uzak olduğunu görecekler ve ülkenin olduğu kadar kendi geleceklerinin de gerektirdiği yeni bir yöneliş içine gireceklerdir. Ordu mensupları, Türk ordu geleneklerini, kadınlar Türk kadınlarının sahip olduğu hakları, bilim adamları Türk bilim adamlarının geçmişteki başarılarını, sanatkarlar ahi geleneklerini, doktorlar, mimarlar, öğretmenler, ataları olan meslektaşlarının nasıl çalıştıklarını, neler yarattıklarını görecekler, kendilerine olan güvenlerini arttıracaklardır. Kitabı okuyanlar biz adam olmayız, dünya biliminde yerimiz yok diyerek kendini aşağılayan yaklaşımlardan artık etkilenmeyecek, Türk olduklarını yarım ağız ve kısık sesle söylemeyeceklerdir. Atatürk'ün deyimiyle Türklerin güç yeteneğinin tarihte gerçekleştirdiği başarılar ortaya çıktıkça Türk çocukları gereken atılım kaynağını bu tarih içinde bulacaklardır. Gençler bu tarihte büyük başarılar görecek, bağımsızlık düşüncesini kazanacak ve harikalar yaratan bu adamlarla aynı soydan olduklarını öğrenerek sahip oldukları yeteneklerle hiç kimseye boyun eğmeyeceklerdir. Türk tarihinin mirasçıları olan bugünün gençleri, geçmişleriyle övünmeyi ve bundan gurur duymayı bence en çok hak eden insanlardır. Ben, araştırmalarım içinde bunu gördüm ve gördüklerimi somut biçimde ortaya koydum. Yanlış bir şey yazdıysam, meslek alanlarına girdiğim için belki de özür dilemem gereken tarihçilerden, yanlışlarımı düzeltmelerini bekliyorum. Yanlışlarım düzeltilsin, eksiklikler tamamlansın ve Türk tarihi gerçek boyutuyla ortaya konulsun. Atatürk'ün başlattığı tarih araştırmaları genişletilerek yeniden sürdürülsün. Türk tarihinden ayrı olarak Batı toplumlarını günümüzdeki küreselleşmeden başlayarak ve antik çağ köleciliğine dek inerek inceledim. Doğu uygarlıklarını en gelişkin örnekleriyle Çin, Hint, İran ele aldım. Türklerin uygarlıklara ve batıya yaptığı etkiyi ortaya koymaya çalıştım. Okuyucu bugün olduğu kadar geçmişte de batıdan başka uygarlık tanımayan anlayışlara karşı gerçeği savunabilmek için kitapta yazılanları dikkatlice incelemeli ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirmelidir. Bu yapıldığında ne olduğumuz, nereden gelip nereye gittiğimiz ve nasıl bir geçmişe sahip olduğumuz görülecek, yalana dayanan propagandalara artık kanılmayacaktır. Küresel saldırıya karşı ulusal kültürü korumak için bilgiyle donanmak ve tarihimizin bilinçli savunucuları haline gelmek gerekir. Kitabın bu yönde bir katkı sağlarsa bundan büyük mutluluk duyacağım. Antik çağdan küreselleşmeye, yönetim gelenekleri ve Türkler, önceki kitaplarım gibi belli ölçüde bir aile imecesidir. Eşim Müzeyyen Aydoğan bu imeceye katkı koyanların başında gelir. Kitapla her aşamada ilgilendi. Kuramsal önermelerde bulundu, çeviriler yaptı. El yazmalarından başlayarak tam 3 kez düzeltme yaptı. Fransa'da mimarlık eğitimi gören büyük kızım Ayşe ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyan küçük kızım Zeynep, kütüphaneleri tarayarak birçok belge ve bilgi buldu, çevirisini yapıp bana yolladı. Felsefe ve tarihle ilgili değerli eserleri bulunan abim Yalçın Kaya, kendi çalışmalarına ara vererek kitapla ilgilendi, düzeltmeler yaptı, önerilerde bulundu. Kayserili dostlarım, yurtsever öğretmenler Mustafa Akşit ve Mustafa Öztürk, kitap ve kaynak gönderdi. Artık üçüncü kızım gibi olan Aynur Abancı, 1000 sayfayı aşan bu kitabı tam 3 kez temize çekti. Bana destek verip yardımcı olan tüm katkı sahiplerine çok şey borçluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. Metin Aydoğan, 25 Mayıs 2004 İzmir. Birinci cilt. Birinci bölüm. Küreselleşme ve siyaset. Küreselleşme ve siyasi partiler. Uluslararası medyanın dünyanın en önemli gelecek bilimcisi olarak tanıttığı küreselleşme ideologlarından John Nesbitt, Global Paradox adlı kitabında şunları yazıyor. Demokrasinin evriminde temsili demokrasi dediğimiz dönemin sonuna geliyoruz. Artık bizim yerimize karar alacak insanlara ihtiyacımız yok. Elektronik devrimi sayesinde hem temsili demokrasi hem de ölçek ekonomisi çağ dışı kaldı. Artık dolaysız demokrasiye, tüketici odaklı, serbest piyasa demokrasisine geçiyoruz. Küresel ekonomi büyüdükçe uluslardan oluşan oyuncuları küçülüyor. Eğer dünyayı tek pazarlı bir dünya haline getireceksek parçaları küçük olmalı. Bugün dünyamızda tanık olduğumuz gelişmeler birbirinden ayrı ve karmaşık bir olaylar yumağı değil, bir süreç, hükümetsiz bir yönetim yayılmasına doğru ilerleme süreci. Evrenselleştikçe küçülüyor ve kabileselleşiyoruz. Etnik köken, dil, kültür ve din gibi konularda kendi türüne sadakat giderek artıyor. Yeni liderler devletler arasındaki değil, bireyler ve şirketler arasındaki stratejik ittifakları kolaylaştıracak ya da en azından bu ittifakların karşısına çıkmayacaktır. Siyasi partiler öldü, liderler bunu fark etmiyor mu? 1. Global Paradox, John Nesbitt, Sabah Kitapları, 1994, sayfa 24. John Nesbitt, her yıl Amerika, Avrupa ve Asya'da iş dünyasının liderleri ve karar verme konumundaki yöneticilerle görüşmeler yapan ve küreselleşme adı verilen büyük devlet politikalarının oluşumuna önemli katkısı olan bir kişidir. Küresel güçlerin dünyaya yayılarak yaratmak istedikleri yeni bir egemenlik düzeninin en özlü anlatımı olan bu sözler, özellikle az gelişmiş ülkelerde daha şimdiden önemli ölçüde gerçekleştirilmiş ve olumsuz sonuçlarıyla yaşanan bir olgu haline gelmiştir. Bu tür görüşleri yalnızca John Nesbitt değil, büyük sermaye grupları ve kendisini küreselleşmeci olarak gören herkes değişik biçimlerde dile getirmekte ve yaşanan sürecin ekonomik gelişmenin zorunlu sonucu olduğunu ileri sürmektedirler. Küreselleşme filozofları, telekomünikasyon devriminin insanların yaşamlarında ve düşüncelerinde kalıcı dönüşümler yaptığını, sınırların ve ülkelerin önemini yitirdiğini ve milli kimlik konusundaki geleneklerin yıkıldığını ileri sürüyorlar. Onlara göre ekonomi büyüyor ve dünya küçülüyor. Merkezi denetim yerine yerelcilik alıyor. Elektronik posta, e-mail yeni bir toplum biçimi yaratıyor. Bilginin egemen olduğu sınıflar ve ülkeler üstü yeni bir döneme geçiliyor. Bacasız sanayinin, yüksek teknolojinin ve serbestliğin egemen olduğu baskısız ve bağlantısız yeni bir çağa giriliyor. İnsanlar endüstri sonrası çağın gelişiyle çalışmanın zulmünden kurtuluyor, muazzam küresel pazar içinde aileleriyle birlikte diledikleri zaman diledikleri yerde yaşama ve çalışma olanaklarına kavuşuyorlar. Sıcak ve sevgi dolu aile ilişkileri yeniden canlanıyor, aileler iş bulma nedeniyle artık parçalanmıyor, şirketler toplumların uluslararası anlaşmasının en güçlü aracıları haline gelerek barış ve zenginliğin tek gücü haline geliyor. 2. Global Paradox, John Nesbitt, Sabah Kitapları, 1994, sayfa 13-19 ve Küresel Düşler, Richard J. Barnett, John Kavanagh, Sabah Kitapları, 1995, sayfa 264-276-330. Kulağa hoş gelen bu sözlerin ne kadarı doğrudur? Söylendiği gibi insanlık, bolluğun ve barışın yaşandığı yeni bir çağa mı giriyor? Serbest ticaretin yarattığı zenginlik, insanlara diledikleri gibi hareket edebilecekleri özgür bir dünya veriyor mu? İnsanlar yaşamsal gereksinimlerini, kimliklerini yitirmeden sağlayabiliyorlar mı? Yoksulluk ve savaşlar bitti mi? Yaşanan gerçekler küreselleşme filozoflarının söylediklerini doğrulamıyor. Dünya parası olanlar için gerçekten küçülüyor ama çok büyük bir çoğunluk için dünya değil, ülkeler ve hatta kentler bile hala çok büyük. Dünyada küresel bir göç yaşanıyor ama bu göç ne sıcak ve sevgi dolu aile ilişkilerini canlandırıyor ne de özgürlüğe dayanıyor. Küresel sermaye yoksul ülkelere giderken bu ülke insanları yasa dışı yollardan ve her şeyi göze alarak zengin ülkelere gidiyor, kendisini ve ailesini besleyemeyen milyonlarca insan doğduğu topraklardan, yerleşik alışkanlıklarından ve kimliklerinden koparak kıtalar arası göç ediyor. Sürekli olarak serbest ticaretten söz ediliyor ama dünya ticaretinin büyük bir bölümü söylendiği gibi serbest değil. Dünya serbest ticarete doğru gitmek yerine bundan sürekli uzaklaşıyor. Az gelişmiş ülkelerde gümrük vergileri kaldırılırken, gelişmiş ülkelerde dış alımın gittikçe artan bölümüne gümrük dışı kısıtlamalar getiriliyor.